Ne zaman emekli olabilirim?
Emekli olabilmem için hangi şartları yerine getirmem gerekiyor?
Emekli maaşı bağlatmak için nereye başvurmam gerekiyor?
Yurt dışında çalışıyorum. Türkiye'den nasıl emekli olabilirim?
Emekli olunca kaç lira maaş alabilirim?
Emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili her türlü sorularınız, pazartesi günleri 18-20-19 saatleri arasında cevabını buluyor. Bilmediklerinizi, öğrenmek istediklerinizi Durdu Benli, uzmanlara sizin için soruyor. Sosyal Güvenlik ve Hayat. Programı hazırlayan ve sunan Durdu Benli.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Sosyal Güvenlik ve Hayat programında yine sizlerle birlikteyiz. Programımıza başlarken teknik masada görevli arkadaşımız Gülçin Çağlar, program yapımcısı ve mikrofonda sunucunuz ben Durdu Bendi. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Sevgili dinleyenler, her hafta bugün ve bu saatte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir uzmanı konuk ederek sosyal güvenlikle ilgili bilmediklerinizi, öğrenmek istediklerinizi, sigortalılık, işverenlik ve genel sağlık sigortası ile ilgili sorularınızın cevaplarını konunun uzmanlarına alıyoruz. Bugünkü konuğumuz Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Aktiğiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'nda görev yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Sefa Tatlısu. Sayın Tatlısu ile bugün 4A ve 4B kapsamındaki sigortalılıkların emeklilik hizmetleri ve genel kapsamı hakkında sohbet edeceğiz. Öncelikle iletişim yollarımızı hatırlatalım. sghayat@gmail.com. Bu konudaki sorularınızı arkadaşlarımıza iletirseniz sizlere yol göstermeye çalışacağız. Önce konuğumuzu tanımak istiyoruz. Buyurun, bize sosyal güvenlik uzmanı Sefa Tatlısu'yu anlatabilir misiniz? Kimdir?
Efendim, 1959 Sivas doğumluyum. Daha önce Bağkur Bölge Müdürlüğü'nde ilk defa göreve başladık. Sırasıyla memurluk, şeflik, şube müdürlüğü, il müdür yardımcılığı, Bağkur İl Müdürlüğü ve 2008 yılında da kurucu SGK İl Müdürü olarak Van İl Müdürlüğü'ne atandım. Sonrası Batman İl Müdürlüğü, 2014 yılında da Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atamamız yapıldı. Halen Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak devam ediyorum. Yani 41 yılımız bu kurumda geride kaldı.
Oldukça bir tecrübe sahibi, evet, ve evet, deneyim sahibi anlamında ifade etmek lazım. Bize bu anlamda söyleyeceğiniz, sosyal güvenlik deyince sizden daha duayen, şu an için bulunduğumuz ortamda daha fazlası yok diye düşünüyorum. Buyurun efendim, ne anlama geliyor sosyal güvenlik?
Şimdi efendim, öncelikle sohbetimizde 4A, 4B, 4C diye sık sık telaffuz edeceğiz. Sigortalılık statülerini biz artık A, B, C olarak tanımlıyoruz. A, B, C'nin açılımı nedir, nereden geliyor, neden buraya geldik konusunu kısaca bir anlatmak istiyorum. Sonra sosyal güvenliğe gelelim. Biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu 2006 yılında 5502 sayılı kanunla kuruldu ve sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplandı. Sosyal güvenlik kurumu tek çatı altında toplanmadan kurumlarımız daha önce kamu ve özel sektör iş yerlerinde işçi olarak çalışanları Sosyal Sigortalar Kurumu, kendiram hesabına bağımsız olarak çalışan, tarım ve sanayi kesiminde çalışan insanlarımızın sosyal güvencesini Bağkur Genel Müdürlüğü, devlet memuru olarak görev yapanların sosyal güvencesinde geçmişte emekli sandığı Genel Müdürlüğü bu hizmetleri yürütmekte iken, 5502 sayılı kanunla tek çatı altında toplandık, artık eski kurumlar lağvedildi, yeni Sosyal Güvenlik Kurumu'nun adı Sosyal Güvenlik Kurumu olduk. Bununla neler oldu? Bununla sunulan hizmetlerdeki farklılıklar kısmen ortadan kaldırıldı. İnsanlarımıza sunulan hizmetlerde gerek kısa vadeli sigorta kollarında, gerek uzun vadeli sigorta kollarında aradaki farklılıklar minimum seviyeye indirildi. Alınan hizmetlerde eşitlik sağlandı. Geçmişte yaşanan bazı serzenişler de ortadan kalkmış oldu. Kısaca artık halkın da ağzında telaffuz şeklinde SGK diyoruz. Açılımı değil de artık SGK deyince sokaktaki her vatandaşımız SGK deyince SGK'nın ne olduğunu çok iyi biliyor. Neden biliyor? Sosyal güvenlik deyince nedir diye sormuştunuz. Tanımları çok ama Kısaca şöyle diyebiliriz. İnsanlarımızın sosyal risklere karşı yarının devlet tarafından güvence altına alınmasıdır diyebiliriz. Bunlar nedir? Sosyal risk deyince neyi anlıyoruz? Efendim, insanlarımızın karşı karşıya kaldığı iş kazası, hastalık, meslek hastalığı, ölüm, yaşlanma gibi tüm olayları biz sosyal risk olarak tanımlıyoruz. İşte insanlarımız bu sıkıntılarla karşı karşıya kaldığında devlet, anayasamızın da vermiş olduğu, devlete vermiş olduğu yükümlülük gereği sosyal güvenlik kurumu vasıtasıyla insanlarımıza kanunda belirlenmiş olan sosyal güvenlik hizmetlerini sunuyor. Kısaca bir şey daha ifade edeyim. Şöyle ki sosyal güvenlik 7'den 70'e tüm insanlarımızın yaşamı boyunca, işletmelerimizin de faaliyeti süresince hizmet ilişkisi içerisinde bulunmak zorunda bulunduğu bir kamu kurumuyuz.
Ben cümle arasına girmek istiyorum. COVID-19 vakasıyla hem yurdumuzda hem de dünyamızda büyük bir mücadele içerisinde geçiyorlar ve yaşamını kaybedenler için Allah'tan rahmet diliyoruz.
Amin.
Şu andaki tedavide bulunan tüm bu işlemleri üstlenen sağlık sektöründeki çalışan tüm çalışanlara da Allah kolaylıklar versin diyoruz.
Amin, amin.
Şifa versin diyoruz geride kalanlara, hasta olanlara. Umuyorum biz bu konularda sizler sayesinde en azından bu konuda kurum ve kurumumuzla öncülük ederek birçok şeyi bertaraf edeceğimize inanıyorum.
Efendim bu koronavirüsü dediğimiz salgın sadece ülkemizi değil, dünyamızı bir süredir etkisi altına almış, ne kadar süreceği de ucu açık çünkü belli olmayan bir salgın. Tüm devletler kendi imkanları ölçüsünde bununla mücadele etmeye çalışıyorlar. Ülkemize de devletimizin işte yetkililerimiz sık sık açıklıyorlar. Benim şahsen bir vatandaş olarak bizi dinleyen izleyicilerimize söylemek istediğim şu, bu salgını ciddiye alalım. Çok tehlikeli bir salgın. Paniğe de kapılmadan devlet ilgilileri de açıklıyor. Aslında sosyal mesafeyi koruyup temizliğe dikkat edip hijyene dikkat edersek, eski bazı alışkanlıklarımızı bir tarafa bırakırsak en azından bu sıkıntıyı atlatana kadar inşallah çok ileri boyutlara gitmeden, devletimiz de maddi manevi sıkıntı yaşamadan, insanlarımızın da sağlıkları riske girmeden bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bir de burada inancımız gereği de herkesin vicdani sorumlulukları var. Biz devlet memuruyuz. Bir, hukuki sorumluluklarımız var. Bir de vicdani sorumluluklarımız var ama o bana göre o daha önemli. Eğer öyle bir riskimiz varsa bir başka vatandaşı risk altına atmak bana göre kul hakkı. Onun hesabı kolay kolay verilmez. Çok paniğe gerek yok ama ciddiye de almamız çok önemli.
Yönergelere uyalım, uymayanları da uyarmaya çalışalım.
Vatandaş olarak yapacağımız bu tabii.
Ve devamında da tabii ki kendimizi öncelikli olarak, ilk önce insan olarak kendimizi korumak, sonra kendimizi koruduğumuz sürece çevremizdeki insanları da koruyacağımızı bilmemiz gerekiyor.
Doğru.
Yani bu şekilde konuşuyoruz ama sağlık ve sıhhat en önemli noktalardan bir tanesi. Bizler bu durumu konuşurken de devamında şunu ifade etmek istiyorum. Sizin kurumunuza sigortalı olarak kimler sayılıyor, kimler sayılmıyor?
Sayılanlardan başlayalım efendim. Şimdi biraz evvel sohbetin başında 4A, 4B, 4C ifadelerini kullanmıştım. Şimdi işveren yanında hizmet akdine tabi olarak kamu ve özel sektörde işçi statüsünde çalışan kişiler, yani halk tabiriyle işçi olan herkes 4A statüsünde sigortalı olurlar. Kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışan, bunlar gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellef olanlar veya şirket ortağı olanlar 4B statüsünde sigortalı sayılırlar. Yine köy ve mahalle muhtarlarımız 4B statüsünde sigortalı sayılmışlardır. Tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler, tarımsal faaliyette bulunan işçi olarak çalışan insanlar 1983 yılında çıkan 2925 sayılı kanunda 4A statüsünde sigortalı sayılmışlardır. Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak işçi statüsünde çalışanlar ek 5 kapsamında yine 4A statüsünde sigortalı sayılmaktadırlar. Ticari taksi, dolmuş, toplu taşıma araçlarında kısmi süreli çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenmiş alanlarda kısmi süreli çalışanlar, ki bu kısmi süreden bizim kastımız ay içerisinde 10 günden az çalışanlar, talepleri halinde bunlar da 4A kapsamında kanunun ek 6. maddesi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Diğer kapsama giren insanlarımız ev hizmetlerinde çalışan, hasta bakımı olsun, temizlik olsun, bu insanlarımız da kanun ek 9. maddesiyle 4A statüsünde sigortalı sayılmışlardır. Devlet memuru olarak görev yapanlar 4C statüsünde sigortalı sayılmışlardır. Yine sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan, yani sosyal güvenlik kapsamında çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumlarından, banka sandıkları da buna dahil, emekli aylığı almayan, 18 yaşını doldurmuş, Türkiye'de ikamet eden her vatandaşımız talepleri kayıt halinde isteğe bağlı sigortalı olmaları da mümkün. Burada sigortalının kendisinin rızasına bağlı. Diğer sigortalılık türleri zorunlu. Burada kanun 50. maddesinde düzenlenmiş bir de isteğe bağlı sigortalılık statümüz var. Bunların dışında bir şey daha ifade etmek lazım. Kapsama girmeyen, 4A, 4B, 4C kapsamına girmeyen, bu kapsamda sigortalı olmayan, emekli aylığı almayan, 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı, eğer hak sahipliği sıfatında taşımıyorsak, bay bayan, yaşı ne olursa olsun, taban 18, tavan açık, yaşamı süresince sigortalı değilse, emekli maaş almıyorsa, genel sağlık sigortalısı olmak zorundalar. Yani dedik ya, 7'den 70'e tüm yaşayanlarımızın yaşamları süresince sosyal güvenlik kurumuyla hizmet ilişkisi içerisinde bulunmak zorunda oldukları bir kamu kurumuyuz. Yani böyle de kutsal bir hizmeti veren bir kurumuz. Yani tüm vatandaşlarımız 4A, 4B, 4C artı genel sağlık sigortasında tescil olarak kabul edersek hepsi bizim kapsamımızda.
Biz diyorsunuz ki tüm Türkiye'deki yaşayanları kapsam altına almaya çalışıyoruz ve kapsam altında.
Hepsi kapsamda zaten, zorunlu kapsamda. Belki bunlar içerisinde kamuoyunda bunu yıllardır devlet ciddi anlamda mücadele ediyor. Bu kayıt dışı ekonomi dediğimiz, kayıt dışı ekonomiyi oluşturan unsurlar var. Bizim dışın kurumu ilgilendiren yönüyle de kayıt dışı çalışmalar var. Bunlarla elbette hepsini biz devlet olarak yakalayamıyoruz, fark edemiyoruz. İlgili birimlerimiz, özellikle denetim elemanlarımız bu konuda çok fedakarlıklar yapıyorlar, çalışıyoruz. Kamu kurumlarıyla hizmet ilişkisi içerisinde bu mücadele sürüyor. Bunları da biz kayıt dışı çalışanlar da dahil edersek nüfusun tamamı aslında bizden bir şekilde hizmet ilişkisi içerisinde bulunuyorlar zaten. Bunlara biz hizmet sunuyoruz. Hiçbir şey sunmuyorsak sağlık hizmetini sunuyoruz.
Her halükarda bizim paydaşımız diyorsun.
Evet, ve zorunlu paydaşlar.
Bu paydaşlar içerisinde veya hizmet sunduğunuz kesimler sigortalılıkları bir başlaması gerekiyor. Bu nasıl başlıyor?
Şimdi efendim, önce sırasıyla gidecek olursak 4A statüsünde dediğimiz 4A kapsamında sigortalı olan insanlar kamu ya da özel sektör iş yerlerinde işçi statüsünde çalışmaya başladıklarında işverenleri İşe giriş bildirgesiyle bize bildirimlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu işe giriş bildirgelerinin kuruma intikal ettiği tarih itibariyle zorunlu 4A sigortalılıkları başlar. Kendi RAM hesabına çalışan insanlarımızın, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olanların vergi mükellefiyetinin başladığı tarihten şirket ortağı olan bu şirketlerin tamamı, sadece anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olan ortakları, diğerleri değil, yani şirketle bir pay sahibi olan insanlar değil de AŞ'lerde sadece yönetim kurulu üyesi olan ortakları, diğer şirketlerin tamamı şirket ortaklığının başladığı tarih itibariyle 4B sigortalılıkları zorunlu olarak başlar. Köy ve mahalle muhtarları muhtar seçildikleri tarih itibariyle zorunlu 4B sigortalılığı başlar. Bunların bildirim işlemlerinde kanun sorumluluk verdiği makamlar var. Onlar bize bildirim yapar ama bildirim süresi dışında yapılmış olsa bile A köyü veya A mahallesi muhtarlığına seçilen kişi muhtarlığın seçiminin yapıldığı tarih itibariyle, mazbatasının bir hafta sonra bile alsa, seçim tarihi itibariyle bunların sigortalılığı başlatılıyor.
Soru işareti ortadan kalktı. Yani ben 2 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra mazbatayı aldım deme durumunda değiller.
Mazbatada zaten
itibariyle seçim tarihi.
Mazbatadaki işlemleri neticede seçim bitiyor. İtiraz süreleri var, neticeleniyor, kesin listeler açıklanıyor ama mahalli idarelerde bu süre daha kısa oluyor. Eğer o kişi mazbatayı almaya hak ettiyse, o muhtarımız mazbatayı bir hafta sonra alsa bile seçim günü itibariyle, seçim tarihi itibariyle 4-5 sigortalılıkları başlıyor. Diğer tarafta yani tarım kesiminde işçi olarak çalışan insanlarımız ilk defa 1.1.84 yılından başlamak üzere 2925 sayılı kanunla 4A kapsamında sigorta kapsamına alınmışlardı. Bunların da işe giriş bildirgelerinin kuruma intikal ettiği tarih itibariyle sigortalılıkları başlatıldı. 2925'e tabi olan sigortalılarımızda bu kanunda bir değişiklik oldu. Statüleri değişti. 1.3.2011 tarih itibariyle ek 5 kapsamına alındılar. 2925 sayılı kanuna tabi olarak 1.10.2008 tarihinden önce başlayan sigortalılıkları devam ediyor. Bugün yani 1.10.2008 tarihinden sonra 2925 sayılı kanuna göre yeni teşkil yapmıyoruz. Eskilerin hakları devam ediyor. Ha, yeni teşkil tarım kesiminde işçi olarak çalışanlar olmuyor mu? Evet, oluyor. Onlar da en son kanuna eklenen ek 5. madde ile tarım ve orman işlerinde süreksiz olarak hizmet akdi ile çalışan insanlarımızın giriş bildirgelerinin koruma intikal ettiği tarih itibariyle sigortalılıkları başlatılıyor. Yine ek 6 kapsamına giren ticari taksi dolmuş gibi şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen alanlarda çalışan insanlar ayda 10 günden az çalışmış olmaları kaydıyla bu kapsama girdiklerini ifade etmiştik. Yine bu kapsama giren insanların giriş bildirgelerinin kuruma intikal ettiği tarih itibariyle sigortalılıkları başlatılıyor. Ek 9 kapsamında ev hizmetlerinde gerek temizlik gerek hasta bakımı vesaire işlerinde çalışan insanlarımızda bunlarda iki kısmı ayırıyoruz. 10 günden az çalışanlar, bir de 10 günden fazla çalışanlar var. 10 günden az çalışanlar kısmi süreli çalışma oluyor. Bunların sadece %2 kısa vadeli sigorta primini ev sahibi, çünkü işveren statüsünde ev sahibi oluyor, o ödüyor. 10 günden fazla çalışıyorsa yine ev sahibimiz 30 günün tamamını öder. Yine işveren olan ev sahibinin giriş bildirgesinin bize intikal ettirdiği tarih itibariyle sigortalılıkları başlar. Devlet memurlarının da bildiğiniz gibi memuriyete başladıkları tarih itibariyle sigortalılıkları başlıyor. İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin de bizim standart formlarımız var. İsteğe bağlı sigortalılık giriş bildirgesini kurum kayıtlarına intikal ettirdikleri tarihi takip eden gün itibariyle bir gün sonrasından başlatılıyor. Bu bize intikal etmesi bizzat kuruma verilmesi suretiyle de olabilir. PTT yoluyla da olur. Adi postaya verdiyse o postanın kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih. Eğer taahhütlü, iadeli taahhütlü verdiyse PTT'ye teslim tarihi kuruma teslim tarihi olarak kabul edilir. Sigortalılığın başlatılmasında giriş bildirgesiyle kuruma bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.
Sigortalılık nasıl başladı diye bize anlattı. Şimdi ise biz sona erdirmeyi konuşacağız.
Aslında sona erdirmeyi efendim kısaca şöyle diyebiliriz. Sigortalı olma şartlarının sona erdiği tarih sigortalılığın son bulma tarihidir. İşçi olarak çalışan kişinin hizmet akdinin son bulması halinde zaten bildirimini işveren bize yapıyor. 4B kapsamında olan insanların teşkil esas kayıt vergi mükellefiyeti ya da şirketle ilişiği başladığı tarihte başlar demiştik. Yine vergi mükellefiyetinin sona erdiği, şirketle ilişkilerin kesildiği tarih itibariyle de 4B kapsamındaki kişilerin sigortalılıkları sona erer. Yani isteğine bağlı değildir. Zorunlu sigortalılık orada sona erer. Ek 5 kapsamında, ek 6 kapsamında, ek 9 kapsamında da sigortalılığın sona erdiğine ilişkin terk bildirgesinin kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihte sigortalılıkları sona erdiriliyor. İsteğe bağlı sigortalılarımızda da bunlarda sona erdirmede kısaca iki şekilde sona eriyor diyebiliriz. Bir, dilekçe ile isteğe bağlı sigortalılığımın sona ermesini istiyorum diye talepte bulunursa talep tarihi itibariyle sona erer. İsteğe bağlı sigortalılarımızda şöyle bir uygulama var mevzuatımızda. isteğe bağlı oluyor. Prim ödeme için yasa onlara bir yıl süre tanıyor. Örneğin 2020 yılı içinde bulunduğumuz ay Mart ayında isteğe bağlı sigortalılık süresi başladı. Dilekçeyle başvurdu. Bu ayın primini takip eden 12 ay içerisinde ödenmesi gereken süre, yani bir yıllık süre içerisinde öderse bu aylık hizmeti, bir aylık hizmeti biz veriyoruz. Bir yıl içerisinde primi ödenmeyen sürelerin hizmet olarak da iptal ediliyor, primi de kurum alacağı olmaktan çıkıyor. Yani isteğe bağlı sigortalılara dilekçe vermekle sona erdiği gibi prim ödemezler ise, prim ödenmeyen aylarda hizmetten sayılmadığı için o şekilde de bir sigortalılığın sona ermesi var diyebiliriz.
Son 12 ayda geçerliyse, yatırılmış ise sigortalılığı kabul edilir.
Ya 12 ay içerisinde diyelim bu ayın primini bugün ödemedi, 10 ay sonra ödedi. Bu ay ödenmesi gereken prime 10 aylık gecikme zammı uygulanır. Gecikme zammıyla birlikte o ayın primini öderse o hizmeti geçerlidir. Eğer 12 ay içerisinde ödemezse o ayın hizmeti geçerli olmaktan çıkıyor. O aya ait prim borcu da kurum alacağı olmaktan çıkıyor. İstese de ödeme imkanı kalmıyor.
Sigorta üzerinden de takip edilebilir diye biliyorum.
Bu evet, bu hakları var. Artık birçok hizmetlerimizi e-devlet üzerinden veriyoruz ya da e-devlet üzerinden vatandaşımız kuruma yapmış olduğu başvuruyu takip etme imkanına sahipler.
Sevgili dinleyenler, bugünkü konuğumuz Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bağımsız ve Hizmet Aktiliyle Çalışanlar, Tescil ve Hizmet Daire Başkanı'nda görev yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Sefa Tatlısu. Sayın Tatlısu ile bugün 4A ve 4B kapsamındaki sigortalıların genel kapsamını konuşuyoruz. Sohbetimize devam ediyoruz efendim.
Yakın zamanda bir açıklama gördüm sizin kurumunuzda. 163 adet e-devlet üzerinden hizmet sunduğunu ifade etti.
Evet, doğru. Doğru. Yani şu anda kamu kurumları içerisinde diğer kurumlarda kullanıyor ama vatandaşa sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve önemi bakımından baktığımızda Sosyal Güvenlik Kurumu e-devlet üzerinden birçok hizmeti vatandaşın ayağına götürmeyi başardı. Belki yarın daha da iyi olacak. İyi bir noktaya geleceğiz inşallah.
Umuyorum ve bekliyoruz tabii ki. Kurumunuzla ilgili tescili yapılan sigortalıların prim ödeme yükümlülüğü az önce ifade ettiniz. Bulunuyor. Nasıl sağlıyorsunuz, nasıl takip edebiliyorsunuz?
Şimdi efendim, sosyal güvenlik sistemimizde primli sisteme dayanmaktadır. İşçi olarak çalışan insanlarımızın, kamu ya da özel sektörde işçi olarak çalışan insanlarımızın prim ödeme yükümlüsü işverenleri. Diğer 4B statüsünde olanlar, ek 5, ek 6 isteğe bağlı sigortalı olanların primlerini kendileri ödüyor, vatandaşın kendisi ödüyor. Ek 9 kapsamında sigortalı olanların primlerinde hangi konutta çalışıyorsa o ev sahibi işveren yükümlüsü olduğu için ev sahibi tarafından primleri ödeniyor. Tabii bu prim ödemede esas alınan kriterler Sosyal Güvenlik Kurumu olduğumuzda eskiden yapılan farklı uygulamalara son verildi. Uygulamada birliktelik sağlandı. Prime esas kazanç diye ifade ediyoruz. Asgari ücret esas alınmaya başlandı. Yani 4A, 4B statüsündeki insanlarımızın primlerinde prime esas kazanç olarak asgari ücreti esas alıyoruz. Bu ne kadar?
Prim oranları ne kadar?
Evet.
Soracağım sizi.
Şimdi.
Konuya geldiniz. Buyurun.
Yasa geri vatandaşımızın gelir durumunu biz sorgulamıyoruz. Yasa koyucu vatandaşın kendisi kendi iradesine bırakmış. Yalnız 4A kapsamındaki çalışanların da işverenle yapmış olduğu sözleşme ne ise ona göre işverenin prim ödeme yükümlülüğü var. Bu oran asgari ücretin bir katından 7,5 katına kadar. Yani şu andaki asgari ücret 2943 TL olarak baz aldığımızda 7,5 katına kadar ki iki oranda prim esas kazanç ne beyan ediliyorsa 4B statüsünde olanlar, ek 5, ek 6 statüsünde, ek 9'da 10 günden fazla olanlar da vatandaş prim esas kazancını 2 asgari ücret diyorsa o, 3 diyorsa o, 3, 5 diyorsa 5. Neyi beyan ediyorsa o prim brüt maaşı olarak esas alınır. Onun 4A statüsünde çalışanların işçi işveren hissesi toplamı %37,5, 4B kapsamında tarım veya esnaf sigortalısı olarak prim ödeyenler beyan ettikleri prime esas kazancın %34,5 oranında, muhtar sigortalılarımızın prime esas kazancın yine %34,5 oranında muhtarlarımızda şöyle bir şey oldu. 2017 yılında yapılan bir düzenlemeyle köy ve mahalle muhtarlarımızın primleri bir asgari ücret üzerinden devlet tarafından ödeniyor artık. Yani köy ve mahalle muhtarlarımızın sigorta primleri, sosyal güvenlik primlerini devlet ödüyor. O da bir asgari ücret üzerinden devlet ödüyor. Muhtarlarımızın prim ödeme yükümlülükleri 2017 yılı sonrasında kalkmış oldu. Aynen 4A kapsamındaki gibi devlet tarafından ödenmektedir. Ek 6 kapsamında olan 10 günden az şoför esnafı çalışan ve bir de Kültür Bakanlığı'nca belirlenmiş alanlarda çalışanların prim ödeme yükümlülükleri %32,5 primleri. %32,5'da neden bazen 34 bazen 32,5'da şu var. %32 prim ödendiğinde sadece uzun vadeli sigorta kollarına ödenen prim ile genel sağlık sigortası primi bu hakları var demektir. %34,5 olan yani 2 puan daha fazla prim ödeyenlerde de kısa vadeli sigorta primi dediğimiz 2 puanlık fazla prim öderler. O da iş kazası meslek hastalığına karşı alınan bir primdir. Eğer çalışanlarımız ticari çalıştıkları süre zarfında iş kazası ya da meslek hastalığıyla karşı karşıya kaldığında o sigorta türlerinde sağlanan haklarından faydalanıyor. Kanun aradığı şartları taşıması kaydıyla. Onun için bazen 32-34 arasındaki 2 puanlık farkımız oradan geliyor. Ek 9 kapsamında ev hizmetlerinde çalışan kadınlarımız ve erkeklerimiz ev hizmetlerinde gerek hasta bakımı gerek ev temizliğinde eğer 10 günden az çalışıyorlarsa prim esas kazancın %2'si oranında işvereni prim ödüyor. 10 günden fazla çalışıyorsa uzun vadeli sigorta kollarında prim esas kazancın yani asgari ücretin 1 katıyla 7,5 katı arasındaki beyan edilen tutarın %32'si oranında prim ödemekle yükümlüler. Şimdi burada prim ödeme dediniz. Bu primlerin kanunen prim ödeme yükümlülükleri var. Efendim ben ödemek istemiyorum demek gibi bir hakları yok. Kapsama giren sigortalılık teşkili yapılan kişilerin primleri tahakkuk eder. O artık devlet alacağıdır. Düzenli öderse gecikmez, yemez. Herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmazlar. Ama süresinde ödenmeyen primleri de kurum kanundan kaynaklı yetkisini kullanarak diğer yollarla primlerimizi tahsil ediyoruz.
Sosyal güvenlik kapsamı dışında olmayan, bu sistem içerisinde olmayanların sağlık güvenceleri de bulunuyor değil mi? Bununla ilgili kurumunuz bir çalışma yapmış mı? Uygulamada nasıl bir yöntem istiyor?
Efendim işte sohbetin başında da ifade etmeye çalışmıştım. 4A, 4B, 4C kısaca sosyal güvenlik kapsamında sigortalı olmayan, sosyal güvenlik kapsamında kendi çalışmalarından ötürü aylık almayan kişiler dışında kalan herkes 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla üstte yaş sınırımız yok. Bunlar genel sağlık sigortalısı olmak zorundalar. Diyelim ki bir kişi bir yerde çalışıyor, yaşı 50 olsun, emekli değil. Bu özel sektörde çalışıyor olsun. Çıkışı yapıldı, bu hafta çıkmış oldu. 4A kapsamında çıkıştan sonra yasanın verdiği şöyle bir hak var. Diyor ki eğer son 1 yıl içerisinde 90 gün yani 3 ay prim ödemiş ise sigorta kapsamından çıktıktan sonra 90 gün artı 10 gün yani 100 gün sağlık hizmetini Sosyal Güvenlik Kurumu veriyor. 4A statüsündeyken çıkış yapılan kişiler için 101. gün itibariyle sağlık hakkından düştükten sonra genel sağlık sigortası kapsamına giriyorlar. 4B sigortalısı ise ek 5, ek 6, ek 9 kapsamında çalışan bir kişi ise kapsam dışına çıktıkları günden itibaren yine emekli de değillerse genel sağlık sigortalısı olmak zorundalar. Sistem zaten bunları otomatikman kapsama alıyor. Ha bunların ödeyecekleri primler ne kadardır diye soracak olursak, bunların primlerini de kendileri ödemek zorundalar. Bunların da prime esas kazancın yani asgari ücretin biz baz alıyoruz %3'ü. Prime esas kazancın taban olarak aldığımızda günlük tutarın %3'ü tutarında prim ödemek. Sadece bu primi de sağlık sigortası hizmetlerini almalarının karşılığı olarak alıyoruz. Bu prim oranı 2020 yılında şu anda 88 lira 29 kuruş, yani 89 TL. Efendim, bu genel sağlık sigortası kapsamına girmek mecburi, isteğe bağlı değil. Yani çalışmıyorsa, emekli değilse, kendi çalışmasından ötürü emekli değilse, mesela gençlerimize de baktığımızda hak sahipliği sıfatı derken biz şunu diyoruz. Orta öğrenimde 20 yaşa kadar, yüksek öğrenime devam ediyorsa 25 yaşına kadar anne ya da babasından dolayı hak sahipliği sıfatı vardır. Öğrenciliği devam ediyor olsa bile 25 yaşını doldurduysa veya öğrenciliği orta öğretim devam ediyor 20 yaşını doldurduysa hak sahipliği sıfatı sona eriyor. Bu defa kendisinden ötürü GSS kapsamına giriyor. Ve bu prim ödenmek zorunda. Sistem yani onu ilgili yerlerden görüyor. Çünkü ağabeyi arka planda sorguluyor. Çıkış yaptıktan sonra bu kapsama girdiğinde otomatik teçhilini yapıyoruz. Borç tahakkuku başlıyor. Bunların sağlık haklarından faydalanması için de 60 günden fazla borcu var ise sağlık haklarından faydalanamıyorlar. Mutlaka primlerini düzenli ödemeleri gerekiyor.
Bunu ödeyemediği durumlarda, şimdi burada bildiğim kadarıyla devletin bir karşılaması durumu söz konusu değil mi?
Burada efendim şu var, herkes kapsama giriyor. Kapsama giren kişi bize başvurusunda diyorsa ki benim bunu da ödeyecek imkanım yok diyorsa, yasa koyucu şöyle bir hak vermiş. Yani vatandaşın çok iyi bildiği, halkın da genelde kullandığı eski adıyla sosyal yardımlaşma vakıflarımız geçmişte bunu yapıyordu. Hala yine o vakıflar aracıyla bu işlemler yürütülüyor. Direkt oraya ya da sosyal güvenlik kurumunun ikametinin olduğu ilgili birimine başvurup derse ki ben 88 TL'lik GSS primini ödeme imkanım yok diyor ise devlet bunları gelir testine tabi tutuyor. Gelir testinin sonrasında ki burada da o hane içerisinde yaşayan ikamet edenlerin toplam gelirleri asgari ücretin 3'te 1'inden az ise, brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az ise bu kişinin kapsama giren kişinin GSS primini devlet ödüyor. Hazine Sosyal Güvenlik Kurumu'na onların adına ödeme yapıyor.
Mutlaka biz diyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşayan tüm insanlara genel sağlık sigortası kapsamı içerisine dahil ettik diyor.
Zorunlu hem de. İsteğe bağlı değil, zorunlu.
Bu nedenle de tüm Türkiye'deki yaşayanları ve Türk vatandaşlarımıza, sevgili dinleyenlerimize bilgisi dahilinde genel sağlık sigortası konusunda kapsam altında olduğunuzu, endişeye gerek olmadığını, her türlü başvurularınızı sağlık sistem içerisinde değerlendirileceğini ifade etmek istiyoruz.
Ya efendim, bu vesileyle tekrar şunu da, neticede biz bu kurum çalışanıyız ama neticede aynı zamanda Türk vatandaşıyız. Şimdi sosyal güvenlik sistemi primli sisteme dahil demiştik. Neticede kurumun kısa vadeli sigorta kolu olarak sunduğumuz sağlık sigorta hizmetleri var. Çünkü çalışanlarımız da 4A olsun 4B, ek 5, ek 6 kapsamında olan sigortalılarımız da 30 gün prim ödedikten sonra, yani bir aylık sigortalılık dolduktan sonra genel sağlık sigortası haklarından faydalanmakları doğuyor. Mesela bu GSS kapsamına giren 88 lira aylık prim ödeyen bir aile reisi, bakmamakla yükümlü olduğu kişi sayısı kaç kişi ise, kendisi değil bakın, eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk varsa anne babası da kendisinden dolayı bu 88 liranın karşılığında devletin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden istifade ediyorlar. Şimdi devletin sunmuş olduğu hizmetlerde de primli sisteme tabi olduğumuz için gelirimiz var ve giderlerimiz çok. Emekli maaşı ödüyoruz, sağlık hizmeti de pahalı bir sistem biliyorsunuz. Vatandaşlarımızın da devlete karşı olan bu sorumluluklarını yerine getirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü sistem pahalı bir sistem. Her şeyi de devletten beklememek lazım. Zaten bu 88 TL baktığınız aslında bir reçete parası değil. Zaten hizmetin çoğunu yine devlet veriyor. Ama hiç olmazsa manen de kendisinin tatmin olması için, vatandaşlık görevini yapıyor olması için primini, hiç olmazsa bu cüzi primi ödemekte imtina etmemelerini ben talep ediyorum.
Devlet dediğiniz zaman esas insanlığa karşı bir tutum ve sorumluluk sahibi olmaları gerekiyor ki bu gerekli olan bedeli ödediklerinde aslında kendileri için, toplum için bir şeyler yaptıklarını ifade etmek gerektiği.
Doğru, doğru efendim.
Sevgili dinleyenler, her hafta bugün ve bu saatte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir uzmanı konuk ederek sosyal güvenlikle ilgili bilmediklerinizi, öğrenmek istediklerinizi, sigortalılık, işverenlik ve genel sağlık sigortası ile ilgili sorularınızın cevaplarını konunun uzmanından alıyoruz. Bugünkü konuğumuz ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bağımsız ve Hizmet Taktiliyle Çalışanlar, Tescil ve Hizmet Tarihi Başkanlığı'nda görev yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Sefaat Tatlısu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Sefaat Tatlısu ile bugün 4A ve 4B kapsamındaki sigortalıların emekli hizmetleri ile ilgili ve genel çerçevesi hakkında sohbet ettik. Değerli konuğumuza verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta bir başka Sosyal Güvenlik ve Hayat programında tekrar buluşuncaya dek teknik masada görevli arkadaşımız Gülçin Çağlar, programı yapımcısı ve sunucusu ben Durdu Benli. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.
Ne zaman emekli olabilirim?
Emekli olabilmem için hangi şartları yerine getirmem gerekiyor?
Emekli maaşı bağlatmak için nereye başvurmam gerekiyor?
Yurt dışında çalışıyorum. Türkiye'den nasıl emekli olabilirim?
Emekli olunca kaç lira maaş alabilirim?
Emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili her türlü sorularınız, pazartesi günleri 18-20-19 saatleri arasında cevabını buluyor. Bilmediklerinizi, öğrenmek istediklerinizi Durdu Benli, uzmanlara sizin için soruyor. Sosyal Güvenlik ve Hayat. Programı hazırlayan ve sunan Durdu Benli.